Ayrım 26.
Supi kalktı, odadan çıktı. Rodoplu adam akıllı şaşırmıştı. Ne dedin çocuğa, niye müdahale ettin? Şiran daha sonraları dayanılmaz bulacağım ketumluğuna büründü. Tek kelime söylemeden kalktı. Dışarı çıkacakmış gibi yaptı, sonra tekrar oturdu. Çiçek, çiçek, meyve yok mu, meyve getirin. Günay peşini bırakmaya niyetli değil gibiydi. Sadece tartışıyorduk diye sürdürdü. Bilmediği kavramlara tepki göstermesi doğal değil mi? Sen kesersen nasıl anlaşacağız? Şırağan Rodoplu'yu ailenin dışında mı tutmak istiyordu? Ona duyduğu saygıdan ötürü sorgulanıyor olmasına mı sinirleniyordu? Uzun teorik tartışmalardan mı sıkılıyordu? Bilmediğim bir nedenden dolayı Supi'yi mi cezalandırıyordu? O gece yer yatağında yatarken hep bunları düşündüm. Günay da yatıya kaldı. İçerideki odadan kızlarla fısıldaşmaları, gülüşmeleri duyuluyordu. Anlaşılan kızlar ona Şıran abilerini şikayet etmişlerdi. Bugünlerde çok sinirli, Supi abime bağırıp duruyor. Geçen gün Ferit abimi dövdü. İnsan manzarası, düşünce manzarası. Artık Rodoplu'nun izlediğim bütün tepkilerini bu iki kavramın oluşturduğunu düşünüyorum. İnsan manzarası, düşünce manzarası ve bu manzaralara geliştirdiği duygudaşlık. Sahiplenme. Başlangıç noktası bütün demişti. İnsan manzaralarına tümden gelinir. Samanyolu galaksisinin, güneş sisteminin kokuşan bir gezegeni olan dünyada tutunmaya çalışan insanoğlu, kaotik bir tabiatın pençesinde, buzul çağlarının, deprem denilen iblisin, kanını kurutan sıcakların, bedenine musallat olan sayısız parazitlerin hışmından fırsat bulduğu zamanlarda, felaketlerin perde arasında o kısacık ömrünü imar ile şenlendirmeye çabalar. Beslenme ve üremeden arta kalan enerjisini aklın ve sanatın oyunlarına tahsis eder. Ne ki tabiatın anlaşılmaz bir kaprisi, dilersen Allah'ın emri, insanoğlunun hakimiyeti altına aldığı, ustalığını, marifetini, hünerini yeşerttiği, gürbüzleştirdiği bölgeleri umursamaz. Suları kurutur, yeşili taşlaştırır, sallar. İnsanoğlunun hünerini 7 kat yerin dibine gömer, hiç yokmuş gibi olur. Babil gibi, Ninova gibi, Başkara gibi, duralamış, gülümsemişti. Babil'i bilirsin, Ninova, Asurların başkentiydi. Dicle'nin sol kıyısında, Husur ile birleştiği yerdedir. Kürtler eğer medlerse, medler yıktı. Başkara Güney Türkistan'da kuma gömülü yatar. Medeniyet kaosun ve güvensizliğin bittiği yerde başlar. Düzen ve emniyet duygusuyla serpilir. Çünkü merak ve inşa güdüsü korku yenilince özgür kalır. İnsanoğlu hayatı anlamaya, tezyin etmeye, şenlendirmeye, yapılandırmaya koyulur. Medeniyet kültürel yaratıcılığın yolunu açan toplumsal düzendir. 4 sütun üzerinde yükselir: ekonomik, tedarik, siyasi örgütlenme, ahlaki gelenekler, bilgilenme ve yaratıcılık. Bir halkın kurumları düzenli, ahlak kuralları gelişmiş olabilir. Hatta sanatlarından da söz edilebilir. Mesela Kızılderililerde olduğu gibi. Ama hayatta kalabilmek için avcılık denilen ekonomik tedarik yönteminin kararsızlığına mahkumsa, medeniyete giden yolu tıkalıdır. Aynı şekilde Bedeviler gibi bir göçebe halk, olağanüstü zeki ve cevval olabilir. Cesaret, cömertlik, asalet gibi yüksek insan nitelikleri gösterebilir ama medeniyetin o olmazsa olmaz unsuru, iaşe, ibadet sürekliliği olmazsa, bütün enerjisi gıda tedariği ve ticaret hileleri geliştirmeye harcanacak, medeniyet yapılandıramayacaktır. Kültürün ilk adımı yerleşmedir, tarımdır. Düzenli ve sırasıyla iş görme tarımla öğrenilir. Zaman daha iyi kullanılır. Ömür uzar ve insan ırkının akli ve ahlaki mirasını gelecek kuşaklara nakletmeye zaman bulur. Kültür tarımla medeniyet medenileşme, yani şehirleşme ile başlar. Medeni olan medineli olandır. Şehir kırsal alanın ürettiği servetin ve beyinlerin birbirleriyle evlendiği zekanın keskinleştiği, alanın ürettiği servetin ve beyinlerin birbiriyle evlendiği, zekanın yaratıcı gücün tahrik olduğu yerdir. Şehir bazılarımızı maddesel üretimden alır. Bilim, felsefe, edebiyat ve sanat üretimine tahsis eder. Medeniyet tek göz damlarda başlar ama şehirlerde çiçeğe durur. Şu ya da bu yüce halkın tek elinde değildir. Medeniyet kendi halkını yaratır. Zamanla çeşitli kavimleri birbirleriyle evlendirerek, oldukça yekpare bir bütüne yavaş yavaş asimile ederek. Britanya medeniyetini yaratan tekil İngiliz değildir. Çölde akşam çayı için siyah takımlarını giyiniyorsa, bu medeniyetini yarattığı değil, medeniyetine teslim olduğu anlamındadır. Medeniyet için bir tür siyasi örgütlenme şarttır. Ölümün her köşe başından sırıttığı, her adımda birileri tarafından soyulduğumuz durumlarda medeniyet yapılamaz. Akıl takası için bir tür ortak dil şarttır. Kilise, cami, aile, okul, devlet ya da her neyse kanalıyla birleştirici ahlak yasaları vaz edilmeli, oyunun kuralları onları reddedenler tarafından bile teslim edilmelidir ki insan davranışlarına bir düzen, süreklilik, yön ve teşvik getirebilsin. Doğaüstü ya da ütopik ama temelden bir tür inanç birliği olmalıdır ki ahlak bir hesap kitap meselesi olmaktan çıksın, ibadete dönüşsün. Hayata, bizim yetersizliğimize rağmen, soyluluk ve önem getirsin. Ve nihayet eğitim olmalıdır. Kültürün nakledilebilmesi için bir yöntem geliştirilmiş olmalıdır. İster taklit, ister öğretim yoluyla, ister anneden, ister babadan, ister müderristen, bir halkın dili, bilgisi, ahlakı, davranış biçimleri, teknolojisi, sanatı gençlerine nakledilebilmelidir. Bu koşulların bazen tek bir tanesinin bile ortadan kalkması bir medeniyeti yok edebilir. Bir coğrafi felaket ya da iklim değişikliği, Roma İmparatorluğunu yok eden türden hastalık, feodalizmi sakatlayan veba gibi bir salgın, toprağın takatsiz düşmesi, şehrin kırsal alanı sömürmesi sonucu ithal gıdalara bağımlı kalmak, ham madde yetersizliği, ticaret yollarının yer değiştirmesi, stres, dürtü ya da şehir hayatıyla temastan doğan zihinsel ve ahlaki çöküş, toplumsal disiplinin geleneksel kaynaklarının kuruması ve başka kaynaklarla ikame edilememesi, ırkın düzensiz cinsel hayat ya da epiküryen, karamsar veya pasifist felsefenin hakimiyeti nedeniyle zayıf düşmesi, ehil olanların verimsizliği ya da kültür mirasına sahip çıkan ailelerin sayısının göreli azalması, servetin sınıf kavgalarına neden olacak şekilde sağlıksız bir biçimde yoğunlaşması, yıkıcı isyanlar, hazinenin iflasları bir medeniyetin yok olmasına neden olur. Medeniyet fıtri ve ölümsüz bir şey değildir. Her kuşakta yenilenmesi gerekir. Finansmanındaki ya da nakledilmesindeki boşluklar sonunu getirebilir. İnsanı hayvandan ayıran eğitimdir. Eğitim, medeniyetin nakledilme tekniğinden başka bir şey değildir. Medeniyetler kuşakların birbirlerine zincirlenmiş ruhlarıdır. Dün, bugün veya yarın, insanlık tarihinin herhangi bir anında bir kesit alsan, barbarlıkla medeniyet arasında çeşitli aşamalarda halklar bulursun. Bazıları göçerlerken diğerleri yerleşmeye çalışır. Yerleşikler medeniyetlerini perçinleme ya da yok etme aşamasındadırlar. Dikkatli bakarsan bir kültürün diğerinin bir medeniyetin ötekinin yerini aldığını görürsün. Yeni değerler ikna ya da kaba kuvvetle dayatılıyordur. Hiçbir medeniyet nihai değildir. Hiçbir medeniyet sonsuza dek yaşamaz. Birey belirli bir zamana, belirli bir coğrafyaya fırlatılır. Doğduğu andan itibaren eline kendi yerinin işaretli olduğu bir harita verilir. Bu harita halkının kültürünün, halkının parçası olduğu medeniyetin miras bıraktığı birikimdir. Kundaklanma şeklinden aldığı gıdaya, öğrendiği dilden emri altına girdiği geleneklere, değer yargılarından ülkülerine kadar kendisini oluşturan unsurlar bu haritada yer alır. Kültürler ve medeniyetler çocuklarına sundukları haritaların dayatıldıkları zaman dilimindeki geçerlilikleri oranında güçlüdürler. Dünyayı açıklayamaz hale geldiklerinde ıskartaya çıkarlar. Halkların depremleri, halkların buzul çağları, haritalarının geçersiz olduğunu fark etmeye başladıkları anda başlar. Haritalarına güvenlerini yitiren halklar onun öngördüğü eğitimi reddeder olurlar. Yeni bir harita buluncaya kadar izleyen kaosta insanoğlu olmaktan dahi çıkabilir insanoğlu. İnsan manzaraları dediğim insanlık bütününün dünya üzerindeki serüveninin safhalarıdır. İnsan manzaraları dediğim dünyadan herhangi bir zamanda aldığın kesitte gördüğün manzaralardır. İnsanların haritalarıdır, haritalarına ilişkin düşünceleridir. Haritaları okumaya onları doğuran unsurları, bir haritanın diğeriyle benzeştiği ya da ayrıldığı noktaları kavramaya çalışırım. İnsanların kendilerinin ve başkalarının haritalarına ilişkin tutumlarını ve nedenleri saptamaya çalışırım. Benim ruhum ormanların, denizlerin, çöllerin üstünden uçar. Konduğunda 7 kat yerin dibine süzülür. Dış görünüşün gizlediği özü bulmaya çalışır. Şiran'a baktığım zaman gördüğüm marjinal bir doğulu esnaf değildir. Şiran'a baktığımda bedenimi sıcak ve kavurucu bir hava sarar. Gözün alabildiğine geniş, kuraklık çatlağı, her iki canlının fırınlanmak suretiyle ortadan kaldırıldığı, güneşin ne yapalım olup tüm cisimlere nüfuz ettiği bir toprak parçasının ortasında terk edilmişimdir. Uzaklarda alnımdan şelale olup dökülen terlerin arasından kötü bir astigmatik gözlükten bakar gibi gördüğüm bir düz dama doğru sürünürüm. Dirseklerim kanar, dizlerim kanar, dilim şişer, döner boğazımı tıkar. Tozun ve kirin keçeleştirdiği saçlarım diken olur, enseme batar. Sürünürüm. Nasıl olup da böyle bir coğrafyanın parçası olabildiğime şaşarak. Böylesi bir ölümü kendime yakıştırmayarak, böylesi bir ölüm gücüme giderek sürünürüm. Düz damlı boz ev gölgedir ve ben bilirim, gölge medeniyettir. Oraya doğru sürünürüm. Medeniyete doğru sürünürüm. Ruhum eve, önünde sonunda ulaşacağımı bilir. Çünkü insanoğlu olduğunu bilir. Dayanma gücüme güvenir, bedenim umutsuzdur ama ruhum haklı çıkar. Ata ruhları yardım eder, bilir misin? Buzul çağından, başkalarından kurtulan ata ruhları. Deneyimli ata ruhları. Beni çektiklerini hissedebilirim. Çekerlerken biraz canım yanar ama kaçınılmaz olduğunu bilirim, küsmem onlara. Sonunda Şiran'ın kasr dediği odama varırım. Keskin gölgeler gözlerimi kamaştırır. Karanlıkta mor, kırmızı hacimler kıpırdaşır. İçeride canlı birilerinin olduğunu hissederim. Kadınlar dev bilyeler gibi kof bedenleri birbirine sürtünen, birbirleriyle örtüşen kadınlar. Köşeye siner seyrederim. Hayri annenin Şiran'ı kendisinden yırtıp ayırdığını, sürüp fırlattığını seyrederim. Kanlı, kaygan vücuduna uzanan, onu kıskıvrak yakalayan elleri seyrederim. Boze hala, romatizmalı parmaklarıyla asılıp koparttığı göbek bağını kapar, kapıdan fırlarken bana çarpar. Devrildiğim yerden ekşi kokusu burnumu bulur, dirseklerimin üstünde doğrulur, kapının aralığından uzaklarda titreşen kara lekeye doğru çığlık çığlık koştuğunu seyrederim. Mizgeneya, minbide, kureke, teveya. Memduh amca ellerini gökyüzüne kaldırır, Allah'a erkek oğlu için hamd eder. Ben seyrederim, ruhum esner, Mezopotamya'yı, Anadolu'yu, Avrupa'yı, Atlantik'i aşar, Brooklyn'de, Yahudi mahallesinde, oğlu David için hamd eden Rabin Pavlovich'e uzanır. Coşkuları yüreklerini kanatlandıran sevinçleri yüreğimde yankılanır. Erkek çocuğun büyüsünü anlamaya çalışırım. İbrahim peygamberin kızını değil, oğlunu kurban etmeye kalkmasının altındaki değer hükmünü anlamaya çalışırım. Ve görürüm ki, oğlu olan erkek aslında kendisini çoğaltıyordur. Bir bilim kurgu öyküsü gibi, kendi hologramlarını yaratıyordur. Hayriye anne yeni bir Memduh amcalar doğurmuş gibidir, yeni Memduh amca doğuracak gibidir. Hayriye anne Memduh amcanın annesidir. Şafak Özden'in karısının kocasıyla birlik olup beni düzmeye kalkmasını anlarım. Ünlü fıkrada, kocacığım bizim metresimiz onların metresinden daha güzelmiş diyen kadını anlarım. Hayriye annenin dokunulmazlığını anlarım. ensest nedir anlarım. Sülalenin birbirlerini yansıtan aynalar gibi aynı oluşumu sonsuza dek yansıtabileceğini anlarım. Aşiret düzeninin su geçirmez kilitlenmesini anlarım. Avrupalı olmayan küçük bir halkın özelliklerinden bir tanesi de belgeler, tarihler, otobiyografiler, kayıtlar ve benzerleri bakımından zengin olmamasıdır. Bu Kürtler için de böyledir. Ansiklopedisi olmayan halkların eğitim sorunu olmaz. Eğitim sorunu olmayan halklarda insanların eşitlenmesi fiziki gelişimlerinin eşitlenmesi anlamındadır. Koyun güdebilecek fiziki güce kavuşan çocuğun büyük sayılması bundandır. Çaydanlık tutabilecek beceriyi kazanan kızın büyük sayılması bundandır. İnsanları eşitleyen bilgi ve murakabe değil, kuvvet ve cesarettir. Einstein'ı alnının ortasından vurur da verdiği zararın farkına varmaz. Gihaye Tifinge, silah kullanmaya yetişmiştir. Bu tespit masumiyetin idam fermanıdır. Beden ne kadar sağlıklı ise ferman o denli hızlı uygulanır. Şirana uygulandığında yeni yeni tüyleniyordu. Ansiklopedisi yoktu demiştim. Hayatı öğrenmeye en ama en temel tezahüründen başladı o. Hayatın suyundan, kandan başladı. Benim için eritrotisi, kolesterolü, trigliserini ile tüm içinde bir laboratuvar malzemesi olan kan, onun için onur sorunuydu, davaydı. Kan dökmenin benim için yıkıcılıktan başka anlamı yoktur ama İbrahim peygamberi de anlarım. Kan dökme eyleminin en derininde insan tecrübesinin antik çağlardan kalma tortularında kutsal bir sadakatin göstergesi olduğunu hissederim. Sadakatin gökyüzünden yeryüzüne inebileceğini, tanrılardan sülalelere yayılabileceğini hissederim. Doğu Kuzeydoğu Afrika'dan yukarı Kongo'ya, Hindistan'dan Bengale, Yeni Gine'den Polinezya'ya, Korsika'dan Kuzey Amerikan Kızılderililerine, Yakutlara kadar dünyanın dört bir yanında kan davasının bir ailenin, sülalenin ya da aşiretin mensuplarına düşen kutsal bir görev olduğunu bilirim. Katilin bizzat kendisini değil, hologramlarından bir tanesini öldürmenin de aynı kapıya çıktığını anlarım. Yukarı Mezopotamya'dan Kenan bir arpa boyu yoldur. Hammurabi'nin ülkesi Diyarbakır'ı da içerir. Hammurabi kan davasının kurallarını koyandır. Şiran'ın kapı komşusu Süryaniler Hazreti Musa'yı herkesten iyi bilirler. Göze göz, dişe diş, ele el, ayağa ayak, ateşe ateş, kırbaca kırbaç der Tevrat. Memduh amcanın şeyhleri, seyitleri Hazreti Müslüman bilirler. Kasrın gölgesinden çıkıp babasının arkasından bembeyaz ışığa yürüyen Şiran'ı görebiliyordum. Boynunu kısmış, adaleleri yay gibi, gözleri her yerde ve hiçbir şeyin üstünde. Kaleş sağ elinde, kaleş boyundan büyük, 13 yaşında bir fedai. Canını ağababasına adamış bir fedai. Ağababasının kendisi olduğunu anlıyor musun? Ölüm her bir gölgede, her bir köpek ulumasında, her bir çalı kıpırdayışında, her bir esintide ölüm. Yarın bir umut, öbür gün düpedüz fantazi. İp çambazından tefekkür bekleyebilir misin? Okul bürokratik dayatmadan öte bir anlam kazanabilir mi? Astronomi, fizik, kimya, Sultan Mahmut'un mistik menkıbelerinden daha sahici olabilir mi? Fagirullah beğendiği bir çobanı halife yapmıştı diye övünmeleri anlaşılmaz mıdır? 17'sine varmadan 26 ölüm gördü ve anladı ki tek gerçek eşitlik, mevcudiyete isnat eden eşitliktir. Mevcuniyete isnat eden eşitlik bozulduğunda yeniden dengelemenin, temiz bir başlangıç yapmanın tek yolu terazinin öbür darasından bir can kaldırmaktır. Abidin amcanın Kürtler CHP'den nefret eder. Bizim onlara duyduğumuz nefret siyasi değil. Tıpkı İslam'da olduğu gibi bir nevi kısas ve kan davasıdır demesi bu cümledendir. CHP devletin öteki adıdır. Devlet hasım aşirettir. Anahtar kavram mevcudiyete isnat eden eşitliktir. Bu eşitlik duygusunun fıtri olduğunu düşünüyorum. Bu eşitliği ortadan kaldıran bir kurşun olabildiği gibi yoksulluk da olabilir. Eşi menendi olmayan yoksulluk. karıştıracak bir çöp tenekesi bile olmayan yoksulluk. Bir karış paçavra bulup edep yerlerini örtemediğim yoksulluk. Sokak köpekleri gibi kıvrılıp can verdiren yoksulluk. Kabuklaşmış bir kir örtüsü altında çırılçıplak bedenini tek bir erkek ceketiyle örten küçük oğlan çocuğuna kim dayanabilir? Hele de minicik pipisi ceketin altından üşümüş, mosmor sarkıyorsa. Şiran Yeniköy'deki yalılara yumruğunu sıkıp sahiplerini gözünü kırpmadan öldürebileceğini söylediğinde, varlığını yok eden eşitsizliğin intikamını alacağını söylüyordu. Mevcudiyeti tehdit eden yoksulluğun intikamına sıvanmayanlar ya aziz mertebesine erişmiş Hristiyanlardır ya da Budistler, kanlı canlı Orta Doğulluların harcı değildir. Kendisini güvende hissedenlerin, maddi kaynakları bol olmasa da cimriliğe zorlayacak kadar az olmayanların, kayıplarını telafi edememekten korkan, güvensiz istifçiler kadar intikamcı olmayacakları doğrudur. Ama Şiran kahredici bir doğanın ortasında güvensizliğin göz bebeğinde doğmuştur. Mercimek tarlada yanar, pamuk selde boğulur, cenazeler yığılır. Ne ki aşiret düzeni biyolojiye aykırıdır. Hayatta kalabilme yolunda bir engeldir. Yaratıcılığı, çalışkanlığı, hesap kitabı yeterince teşvik etmediği gibi, yetenekliği yeteneksizle bir tuttuğu için genel düzeyi düşürür. Başka toplumlarla rekabet edebilecek seviyeyi bulmasını engeller. Aşiretin düzeni, cehalet ve yoksulluk nedeniyle ortaya çıkan musibetlerden kurtulabilenlere belirli bir güven sağlar ama yoksulluğu yok edemez. Aşiretin yok oluşu, bireyselliği, bireysellik serveti, servet eşitsizliği getirir. Aşiretin yok olması, mensuplarının gizli kalmış üstün yeteneklerini gün ışığına çıkarırken, yaşam için rekabeti acımasızlaştırır. Paylaşıldığında kimseyi ezmeyen yoksulluğun acısını çoğaltır. Aşiretin yok olması, daha yetenekli olanların daha önemli işlevler yüklenmeleri, yüklendiklerinin karşılığı olarak artan servetten daha çok pay almaları demektir. Eşitsizlik demektir. İnsanoğlunun yaratılıştan gelen farkları farklı fırsatlarla birleşir. Servet ve güç dağılımında insan yapısı farklılıklar oluşturur. Bu yapay farklılıkların kanunlar veya despotlar tarafından önlenmediği durumlarda eşitsizlikler patlama noktasına ulaşırlar. O noktada yoksulların şiddete başvurmakla kaybedebilecekleri bir şey yoktur. İhtilalleri izleyen kaosta insanoğlu bir kez daha yoksullaşır. Eşitlik düşü, tecrübelerinin kaydını tutan, ansiklopedi sahibi toplumlara daha sade ve eşitlikçi dönemlerin anısı olarak sızar. Eşitsizliğin ve güvensizliğin dayanılmaz noktalara vardığı dönemlerde, eşitliğini hatırladığı ve fakat yoksulluğunu unuttuğu için yücelttiği bir duruma yeniden dönmeyi ister insanoğlu. Zaman zaman ister Greki'nin, Grekkuhus kardeşler yazının notu, Roma'sında, ister Jacobi'nin Fransa'sında, ister komünistlerin Rusya'sında servet yeniden paylaşılır. Zaman zaman da ister özel mülkiyete zorla el koyarak, ister ağır vergiler yoluyla yeniden dağılıma uğrar. Derken bir bakarız mal mülk güç yarışı yeniden başlamış, yetenek piramidi yeniden kurulmuş. Hangi kanunlar konursa konsun daha yetenekli olanlar ne yapar eder Yeniköy yalılarına yerleşirler. Arslan payını onlar kaparlar. Devleti egemenlikleri altına alır, kanunları yeniden yazmaya veya yorumlamaya koyulurlar. Çok geçmez eşitsizlik yine eski seviyesini bulur.